Ayrım 37. Tanrı'nın Doğum Günü. Burak Özdemir. Sayfa 439. Ben. Her nerede olursanız Allah sizi bir araya getirecektir. Burada herkesin bulunduğu yerden göç edip tek bir coğrafyaya sığınacağını söylemediğine eminim. Fiziksel bir toplanma olamaz bu. Dona. İnananlar demiyorum. Herkes diyorum. Yani genelliyorum. Herkesin farklı yönlerde olduğunu ve benim tarafımdan bir araya getireceğini söylüyorum. Her şeye güç yetiririm diyorum. Çünkü bunun imkansız göründüğünün farkındayım. Ben bunları diyorum. Peki sen ne diyorsun? Ben. Sen mesafenin ölümünden bahsediyorsun. Dona. Sonunda birileri internetin Tanrı'nın bir projesi olduğunu fark etti. Ben. Yemin ederim anlamıştım. İnternetin planlanarak geliştirilmediğini yemin ederim biliyordum. Dünyada hiçbir gelecekçinin öngöremediği bir şeydi bu. Şu veya bu kişiye ait değil, milletlerin olmadığı, hiçbir devletin elinin altında olmayan bir dünya. Anonim olması hep düşündürmüştü beni. Altından sen çıktın. İnternet 2 nokta üst üste, powered by Rab. Dona. Bu ayeti şimdi de bir de küreselleşme penceresinden incele. Bakalım neler göreceksin. Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 148. ayet. Ben, şu anda netteyim. Az önce Kübalı arkadaşımla satranç oynadım. Dona, sen gerçekten de bizi bir araya getirdin. Dona, her neredeyseniz hep bir aradasınız. Vaat yerine geldi. Ben, sen küreselleşmeyi bir imtihan konusu haline getiriyorsun. Her millet gibi Müslümanların da öteki ümmetlerle kaynaşma konusunda sıkıntıları var. Mesela şeriatın gelmesine kafasını takmış bir insanın dünyaya açılması gerçekten çok ciddi bir imtihan konusu. İnternet olmasaydı ahir zaman da olmazdı. İnternetin varoluşun finalinde çok önemli bir rolü olacak. Bu arada aklıma gelmişken, şeriatın kestiği parmak acımaz sözüne dikkatini çekmek isterim. Tanrı'nın hukuk sisteminin kesik bir parmakla birlikte anılmasının senin imajına ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Dona. Tanrı'nın kurallarını dünyaya egemen kılma dürtüsüdür bu. Kozmos zaten Rabb'in koyduğu kurallarla yönetilmekteyken böyle ideallere gerek var mı sence? Ben. Rabb'in şeriatla yüceltilmeye ihtiyacı yok. İyi de o zaman şeriat kavramını neden ortaya attın? Dona. Şeriat, Tanrı'nın hukuk devleti yaratma arzusundan başka bir şey değildir. İslam'ın Arabistan'ı hukuk devleti olma yolundaki ilk adımını Kur'an'daki şer'i hükümlerle atmıştır. Gerçekte her toplum kendi özgün hukuk sistemine ihtiyaç duyar. Asırlar öncesine ait bir hukuk senin jenerasyonunun ihtiyaçlarına elbette ki cevap veremez. Bu gerçek Kur'an'daki şer'i hükümleri yetersiz yapmaz. İnsanlar geliştikçe hukuk da gelişir. O güne en uygun düzenlemeler onlardır. Rab fitili ateşlemiştir. Bugüne en uygun olanları da senin kendin bulman gerekir. Kur'an'daki adalet anlayışı hukukun geliştirilmesinde bir ilham kaynağıdır. Bir ülkede adalet duygusu yaratabilen bir hukuk sistemi varsa Tanrı daha başka ne isteyebilir? Ben, Kur'an'daki hukuk anlayışı nasıl? Dona, Kur'an'da adalet ve hukuka dair ilkeler vardır. Önemli nokta, Kur'an'da devlet kavramının olmamasıdır. Önerilen düzenlemelerin hepsi devlete değil, topluma dönüktür. Bu çok önemli bir noktadır. Kur'an'da bir kurum oluşturmaya dönük hiçbir unsur yoktur. 6236 ayetin tümü bireye dönüktür. Ben, o zaman şeriat isteriz diyen insanlar Kur'an'da olmadığı için devletlerin varlığına da karşı çıkmamalılar. Esnemez, bükülmez olacaksak, dine düz mantıkla yaklaşacaksak o zaman bu işi iyi yapalım. Dona, eğer konu katı olmaksa bugünün en katı şeriat yönetimlerinin bile yeteri kadar katı olmadığını söylemeliyim. Katı olunacaksa söylediğin gibi işe devlet yapısını ortadan kaldırarak başlanmalıdır. Düz mantık, Kur'an hukuku ne diyorsa o denilerek çalıştırılacaksa, Kur'an'da olmayanların da tasfiye edilmesi gerekir, devletten başlanarak. Şeriat burada da önümüze küçük bir problem çıkacaktır. 70 milyonluk 200 milyonluk, hatta Çin gibi 1.3 milyarlık bir nüfusu devlet çatısı olmadan nasıl bir arada tutacağız? Şer'i hükümlere dayalı bir düzen getirmek istersek, Kur'an'da olmamasına karşın bir devlet oluşumuna gitmek zorundayız. Gördün mü? Daha ilk dakikada Kur'an'ın dışına çıkıyoruz. Çıkıyoruz çünkü kutsal kitaplar düz mantık girişimlerini asla kabul etmez. Sadece derinlikli aklın içeri girmesine izin vardır. Ben, aynen öyle. Evlere girilmesi gereken yer pencereler değil kapılardır. Gerektiği yerde bu kadar detaya inebilen bir kitap neden devlet gibi olmazsa olmaz bir konuya yer vermez? Dona, yanıt çok basit. İslam evrensel bir düşünce sistemidir ve her türlü devlet yapılanmasına uyumlu olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kur'an kurumlara değil kişilere dönük bir öğretidir. %100 insana odaklıdır. Akıl, mantık ve sağduyu. Kitabın amacı bu üç yetiyi geliştirmektir. Temiz akıl mertebesine erişen kişi her ne yapıyorsa onu en hayırlı bir şekilde yapacaktır. Devlet tarifi yapılmamasının sebebi de budur. Kur'an o devleti yaratacak ve yaşatacak bireylerin yetişmesiyle ilgilenir. Birey doğru olursa onun eserleri de doğru olacaktır. Ben, sen böyle diyorsun ama kimi fanatik insanların rüyası bu. Siyasete atılıyor ve tek rüyası şer'i hükümlere dayalı bir devlet düzenini getirmek. Dona, geniş halk kitleleri Tanrı tarafından hükümdarlara verilmiş kutsal emanetlerdir. İnsan Tanrı için çok değerlidir ve ona en elverişli varoluş koşullarını sunmak kutsal bir görevdir. Yöneticilerden tek beklenen adalet, ekonomik refah ve özgürlüklerin teminini hakkıyla gerçekleştirmektir. Rab hükümdarlardan başka hiçbir şey istemez. Rab hükümdarların kendisine vereceği şeriat devleti gibi sembolik hediyelere hiçbir şekilde itibar etmez. Bunlar dünyevi hediyelerdir. Tanrı'yı küçümseyici tüm hediyeler cezaya tabidir. Ben, bu çok mantıklı ama mesela Kur'an'daki kısasa kısas mantığını anlayamıyorum. Birine ötekini öldürme hakkı veriyorsun. Dona, kısas bildiğin idam cezasıdır. Devlet çatısının olmadığı toplumlarda adaleti sağlamak mağdurlara düşer. Her insanın yaşamaya hakkı vardır. Bu temel ilkenin tüm dünyaca kabul edilmesi 1800'lerde olmuştur, bunu unutma. Sorduğun soru insan hakları evrensel bildirgesinin 1200 yıl öncesine aittir. Onu öldürürsen sen de ölürsün. O yıllar mesajların böyle keskin olması gereken yıllardır. Ben, Amerika'da bile var idam cezası. Öldürmenin neredeyse serbest olduğu bir düzensizliğe sen sert bir düzenleme getiriyorsun. Ben de olsam aynısını yapardım. Dona, hadi seninle bir şeriat mahkemesi kuralım. Bir cinayet davasının hükmünü kısas ayetine bakarak verelim. Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Öldüren ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azap vardır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 178. ayet. Sen şeriat mahkemesinde görev yapan bir hakimsin. Polisin yaptığı soruşturma sonucu önünde duran zanlının ölüme sebebiyet verdiği belirlendi. Hız sınırının 60 kilometre olduğu bir yerde 90 kilometre ile gidiyordu ve yaya bir anda önüne atladı. Otomobiliyle birini öldürmüş oldu. Hadi şimdi bu kişinin cezasını ver. Ben, ama bu ayet öldürülenler diyor. Ölümün şekli tarif edilmemiş ki. Yani birinci dereceden cinayet mi değil mi yoksa ölüme sebebiyet vermek mi bunlar belli değil. Dona, bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben kitabı indirdim. Şeriat hukuku dedikleri düzeni hazırladım, sana sundum. Suçluyu da önüne getirdim. Bir karar vermeni beklemek hakkım. Ben, neden en zor işler bana veriliyor bu evrende? Şimdi bu adam suçlu. Ölüme sebebiyet vermiş. Ben bu adamı idam edersem, 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürene ne ceza vereceğim? Burada suç var ama kasıt yok. Hukukta tanımlanmamış suçun cezası olmaz. Bu ayete göre bu kişi beraat eder. Dona, o zaman senin mahkemende ölüme sebebiyet veren herkes Kur'an böyle bir tanımlama yapmadığı için beraat edecek, öyle mi? Ben, of tamam, 2 sene hapis verdim. Dua etsin kalemimi kırmadığıma. Dona, bakıyorum da Allah'ın adına kurulan mahkemelerde hakimler kendi kafalarına göre karar veriyorlar. Ben bazen çok üstüme geldiğini düşünüyorum. Donna, her hakim gibi sen de sübjektif karar vermek zorunda kaldın. Bu da bize bir adalet sarayının girişinde şeriat tabelasının olmasının içeride verilen kararların Allah'ın emrettiği şekilde olmayabileceğini gösterdi. Kayıtlı bir hukuk olsa da adalette kararların sübjektif olarak alınmak durumunda olduğu gerçeğiyle karşı karşıya geldik. Ya sana internet üzerinde işlenmiş bir suçu cezalandırmanı söyleseydim, o zaman nasıl bir şer'i hüküm verecektin? Modern hukukun bile henüz içinden çıkamadığı bir konuyu elindeki birkaç ayetle değerlendirmek zorunda kalsaydın ne yapacaktın? Ben, Tanrı beni korumuş diyorum. Donna, hukukun adını fıkıh olarak koyman Tanrı nezdinde hiçbir şeyi değiştirmez. Bu davranış melekler tarafından insanlar bugün hukukun adlandırmasını değiştirdiler şeklinde not edilir. Hangi adın konduğu Rabb'in ilgilerinin dışında bir detaydır. Kur'an, şeriat mahkemeleri diye bir kurum yaratmamıştır. Bunun yerine insana akıl ve vicdan öğretisi sunulmuştur. Bir ülkede akıl iyi bir hukuk sistemi hazırlamışsa, duruşmayı yönetmekte olan vicdan serbest bırakılmışsa, adalet konusunda her şey yolunda demektir. Dünyanın her yerinde adalet, Tanrı'nın insana vermiş olduğu vicdan duygusu üzerine inşa edilmiştir. Vicdan ilahi bir sezgidir. Bu yüzden adalet saraylarına konacak sembolik tabelalara hiç mi hiç ihtiyaç yoktur. Rab o mahkemenin merkezindedir. Ben, yalnız kısas için farz kılındı diyorsun ya, ben hala o duruşmadayım. Bu tip kesin ve ikinci bir ihtimal bırakmayan hükümler insanın kafasını karıştırıyor. Esnek değilsin yani. Donna, haklısın. Farz olarak altı çizilen hükümler hiç ama hiç esnek değiller. Esnek olmayan şeyler esnetmeye çalıştığında kırılırlar. Eğer sen hukuk olarak şeriat hukukunu seçtiğini ve onu uygulayacağını söylüyorsan, onu tam uygulamak zorundasın. Onu esnetemezsin. Kısası iptal edemezsin. Ya uygularsın ya da uygulamazsın. Şer'i hükümlerin virgülünü değiştiremezsin. Tanrı, kısa ömürlü olmasını istediği düzenlemeleri işte bu yüzden esnemeyen bir yapıda tasarlar. Hiçbir hüküm ayeti müteşabih değildir. Hükümleri evrensel kılmamanın bir yoludur bu. Bu hükümler insanın hayal gücüne kapatılmasaydı, kimi insanlar kendi şeriatlarını Kur'an referansıyla yaratabilirlerdi. Şeriat benim adımla tescillenmiş bir kavram olduğu için yarattıkları sistem de bana mal edilirdi. Tanrı adına hareket ettiğini iddia eden insanlar, onlar tüm yüzyılların en büyük kabusu oldular. Yapmaya çalıştıkları kendilerini tanrılaştırmaktan başka bir şey değildir. Farzların esnemeyen yapısının mesajı çok açıktır. Eğer benim getirdiğim hükümler ihtiyacınızı karşılamıyorsa, kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeni hükümler geliştirebilirsiniz. Bunların altına benim adımla imza atmamak şartıyla. Ben, bu konuda her şey istediğin gibi oldu mu? Donna, farz gerçekten çok işe yaradı ve tarih boyunca İslam'ı değiştirmek isteyenler benim adımla farz yaratamadılar. Bunun yerine farklı bir strateji izlediler ve sünnet kavramını yarattılar. Sünnetin ortaya çıkışı, Kur'an'ın asla değiştirilemeyeceğine ilişkin hükümlerin gerçekleştiğinin en güzel delilidir. Ben, benim indirdiğim kitaba inanmamakta özgürsün ama benim kitabımı değiştirebilme yetkisine sahip değilsin. Kendi kitabını yazabilirsin mesela, demişsin sanki. Kendi kitaplarını yazdılar mı gerçekten? Donna, Peygamber Efendimiz bir keresinde şöyle buyurmuştu, şeklinde başlayan tam 2.250.000 hadis yarattılar. Ben, 2.250.000 mi? Çok çalışmışlar anlaşılan. Donna, asıl çok çalışan onların yarattığı Muhammed imajıydı. Onlara göre peygamberleri 23 yıllık peygamberlik döneminde her 24 saatte tam 268 adet hadis telaffuz ediyordu. Ben, 5 dakikada bir hadis. Onlara göre Hazreti Muhammed hiç susmadan konuşmuş 20 küsür yıl boyunca. Bırak uyumayı, vahiy alacak vakti bile yokmuş. Donna, sana peygamberin başından geçen çok önemli bir olayı anlatmalıyım. Kabala şifreli bir metindir ve değiştirilmiş İncil'den pasajlar içerir. Kabala'yı hazırlayanlarla İncil'i kaybedenler aynı kişilerdir. Kabala'nın Yahudi alimlerce bugün yön veriyor olmasının nedeni, içindeki orijinal İncil ayetleridir. Kabala'da Muhammed'in ve Kur'an'ın geleceği de kayıtlıdır. dünyaya Hristiyanlığı yaygınlaştıran Yahudilerin bu yüzden kulakları da ortaya çıkacak son peygamberdedir. Ve nihayet bekledikleri haber İsrail'e kadar ulaşır. Arabistan'daki Yahudiler haberi merkeze ivedilikle ulaştırır. Kabalist Yahudi alimler yola çıkarlar ve peygamberin ülkesine gelirler. Önce Müslümanlardan Kur'an'ı dinlerler. Şifre uzmanı oldukları için surelerin başındaki huruf-u mukatta derhal ilgilerini çeker. Onlar şifre uzmanıdır. Daha doğrusu öyle zannederler. Müslümanlar huruf-u mukattanın üzerinde çok durmasalar da Yahudiler onun kadim bir sır olduğunu bilincindedirler. Kabala'nın yönettiği dünyanın selameti için o sırra şiddetle ihtiyaçları vardır. Bu kadim sırrı dinler tarihinin en kadim sırrını elde etmek için Muhammed'in huzuruna çıkarlar. Çıkmadan önce küçük bir manevra yapmaları gerekecektir. Ben, ne manevrası bu? Dona, biz Kur'an'dan çok etkilendik ve hemen Müslüman olduk. Ey peygamber, alimler çok kısa bir süre içerisinde Müslüman olmuşlardır ve kadim sırrı da daha iyi Müslümanlar olabilmek adına istiyorlardır. Ben, peygamber ne yapar? Dona, Muhammed dünyanın son gününe kadar yaşanacakları öngörme yeteneği verilen tek peygamberdir küçüğüm. Sana ileride anlatacağım gelişmeleri ve Kur'an'daki Yahudi kriptosunu bildiği için mukaddes emaneti onlara vermez. Ben, kabalistler ne yapar? Dona, bir anda eskisinden daha Yahudi olurlar, öfkelidirler, Muhammed'i tahrik etmeye çalışmayı denerler, senin ümmetinin müddeti pek az derler. Ben, çok heyecanlandım, peygamber ne cevap verir? Dona, gülümseyerek, hayır, zannettiğinizden daha fazla. Ben, adamlar delirmişlerdir herhalde. Dona, kabalistleri asla ve asla küçümseme, onlar seçilmiş davranışlar sergileme konusunda uzmandırlar. Ben, tamam, delirmedilerse ne yaptılar? Dona, karşı bir strateji geliştirip fetva verdiler. Arabistan'da Yahudilere Müslüman olma talimatı verdiler ve üstlerine döndüler ve her şey ondan sonra başladı. Ben, başlayan neydi? Dona, 2.250.000, bu rakam sana neyi hatırlatıyor? Ben, vay vay, adamlar strateji üstadı. İslam'ı ele geçirmek için Kur'an'ı ele geçirmeleri gerekiyor. Kur'an'ın kapıları kapanınca ona alternatif yaratıyorlar. Nasıl olsa Müslüman olmuşlar. Kimsenin dikkatini çekmeden yürütebilirler bu işleri. Dona, sünnet kavramını bu yüzden geliştirdiler. Bu da yeterli olmazdı. Peygamberin gerçek sünnetinin yok edilmesi gerekliydi. Peygamberin halka mal olmuş sözlerini hafızalardan silemezlerdi. 2.250.000 stratejisini bu yüzden geliştirdiler. Ben, bu adamlar müthişler. Dona, peygamberin gerçek sünneti bu denizin ortasına atıldı. Peygamberin hayat öyküsünde Müslümanlara ilham kaynağı olabilecek çok yararlı ipuçları vardı. Ancak bunlar asla Kur'an'a alternatif olabilecek bir külliyat niteliğinde değildi. Tek adres Kur'an'dı. O bunu anlatmak için yaşamıştı. İşte Muhammed imajının çarpıtılması da o günlerde başladı. Müslümanlar kimi Müslümanların ağzından bambaşka bir peygamber dinlemeye başladılar. Onların çizdikleri peygamber portresi aslında kendi vesikalık resimleriydi. Onlar aslında insanları kendileri gibi olmaya yönlendiriyordu. Şeytani çabalarının başarılı olabilmesi için Müslümanları ikna edecek mukaddes referanslara ihtiyaçları vardı. Referans olarak seçtikleri sembol peygamberin kendisiydi. Kendi zihniyetlerini peygamberin ağzından telaffuz ediyorlardı. Sonunda Müslümanlar peygamberin bu kadar çok sayıda ve ona yakışmayan hadisinin olamayacağını gördüler. Mevcut durumla ilgili analizleri son derece doğruydu. Yanlış olan sorunu çözmek için uyguladıkları stratejiydi. Ben, hadislerle ilgili bir çalışma falan mı yaptılar? Dona, bunları azaltmalıyız dediler. Hadis hareketini içine saplandığı çıkmazdan kurtarmak ve bir dinamizm yakalamak için sahih kelimesini buldular. Ben, ama bana mantıksız gelmiyor bu. Yani yanlış olanları elemek çok doğal, olması gereken değil mi? Dona, Hucurat suresinde ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın denilir. Bu gazeteciliğin temel ilkelerinden haber doğrulatma prensibidir. Bir gazeteciysen ve önüne biriyle ilgili bir haber gelirse onu doğrulatman Kur'an'ın bir şartıdır. Doğrulatamadığın bilgiyi ise kullanmaman gerekir. Kullanmak için çok geçerli bir sebebin olmalıdır. Bu sorunu çözecek olan peygamberin sözleriyle ilgili doğrulatma prensibinin çalıştırılmasıdır. Ben, iyi de nasıl doğrulatacağız peygamberin sözlerini? Hayatta değil ki. Donna, elinde bir zaman makinesi olmadığı için doğrulatman mümkün değil. Tipik bir gazetecilik ikilemiyle karşı karşıyasın. Kur'an'ın tanımladığı doğrulatma filtresinden geçmemiş bir bilgi var elinde. Bu bilgi doğru da olabilir, yanlış da. Kütüphanende Kur'an gibi baştan aşağı doğrulanmış kadim bir kaynak varken doğruluğundan asla emin olamayacağın o bilginin üzerine bir yaşam biçimi kurmak. Buna seni mecbur edecek şey ne olabilir? Ben, peygamber sevgisi o hadisin sahih olma ihtimaliyle birleşince ortaya mevcut tablo çıkıyor. Donna, peygamber o sevgiyi insanların üzerindeki ağır yükleri kaldırarak kazandı. Peygamber asla insanlara yaşam tarzı dayatan bir insan olmadı. Onun hayatı Müslümanlar için kendi başarı ve mutluluk öykülerini yazma konusunda bir ilham kaynağıydı. Ben, aralarında hiç mi sahih hadis yok peki? Donna, ben sana o hadislerin sahih olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum. Ben sana hadisin Tanrı nezdinde sahih bir iletişim kanalı olmadığını söylüyorum. Kategorik bir reddetmeden bahsediyorum. Bu bilge tavrı sergilersen ancak o zaman onun hadislerinin arasından sana fayda sağlayabilecek olanları seçebilirsin. Ben, hadisleri Kur'an'a göre tasnif ediyoruz sözü bana hala çok masum görünüyor. Donna, bir hadise bu sahihtir etiketini yapıştırabilmen için Kur'an'ı çok iyi bilmen gerekir. Kur'an'ı biliyorum diyorsan onu okumuşsundur. Kur'an'ı okumuş biriysen bu ayetlerle de mutlaka karşılaşmış olmalısın. Kıyamet günü ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresi 30. ayet. Gerçek şu ki bu Kur'an sana ve toplumuna bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresi 44. ayet. Ben devam edeyim kaldığın yerden. Bu ayetleri gerçekten gördüysen Kur'an dışı bir alanla uğraşmaya neden devam ettin? O kadar açık ki elçi benim kavmim diyor. Yani Kur'an'ı terk edenler Müslümanlardan başkası değil. Bir Müslüman alim Kur'an'a alternatif bir İslam referansı yaratma çabasının içinde nasıl yer alabilir? Donna, hayatının en önemli konusu yani sonsuz gelecek kulaktan kulağa aktarılmış Tanrı'nın kefil olmadığı bilgilerden hareketle çizilemez. Hakikat incelikli bir yoldur. Rab Kur'an'da hakikati kelimelere özel yollarla döker. Tek bir kelimenin yanlış anlaşılması insan hayatlarını yanlışlarla yoğurabilir. İslam kadim bilgileri kağıda döken ve o kağıdı mühürleyen bir dindir. Sadece kadim bilgiler değil. İslam dünyevi konuların bile yazılı belgeler yoluyla takip edilmesini söyler. Ey iman edenler! Belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan borçlu, düşük akıllı ya da zaaf sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa şahitlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın da olur. Şahitler çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu borcu az olsun, çok olsun süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka. Bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş ettiğinizde de şahit tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin. Aksini yaparsanız o kendiniz için fısk, zulüm ve günahtır. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 282. ayet.